Ayrım 28, sayfa 245. Esir Şehrin Fedaileri, Taylan Sorgun. Üsküdar Ayazma'da Nihat Alan'ın komşularından olan Yüzbaşı Seyfi, 3 yaşındaki çocuğunu bırakıp önce İstanbul Teşkilatı'na girdi. Evinden helalleşip ayrılmıştı. Sonra bir gün gelip eşi Esma'ya "İstanbul zamanı bitti, şimdi Anadolu'ya geçiyoruz" diyecekti. Sonraki zamanda Esma Hanım duydu ki o artık şehit olmuştur. Oğlunu göğsüne bastırdı. Nihat Hanım oradaydı. Oğluna dedi ki "Sen artık şehit Yüzbaşı Seyfi'nin oğlusun." Çocuk söylendi. "Ben şehit Yüzbaşı Seyfi'nin oğluyum." Nihat Hanım'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evinin karşısındaki Ethem Paşa Konağı, İtalyan İşgal Kuvvetleri Komutanı Kolonel Roletto'ya verilmişti. Geceleri o konak ışıl ışıldı, balolar veriliyordu. İstanbul'un kalbur üstü isimleri de o baloların müdavimleriydi. Ama öteki mahalleler sessiz, yorgun ve kahırlar içindeydi. Mustafa Kemal Paşa yaveri Cevat Abbas'a emir verdi. "Tanıdık hanım bir arkadaşımız o baloya gitmeli. Orada kimler, neler konuşuyorlar bakalım öğrensin." O gece Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri Cevat Abbas'ın vazifelendirdiği bir hanım oradaydı. O Nigar Hanım'dı. O da tanınmış bir isimdi. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın teşkilatına yardım etmekteydi. Ertesi gün bütün olanlardan Mustafa Kemal'in haberi olmuştu. Kolonel Roletto'nun balosunda bütün İtilaf devletlerinin yüksek komiserleri tam kadro hazırdılar. "Türkler artık bitti. Anadolu'ya medeniyeti biz getireceğiz. Türkler artık kurtulamazlar. Ordularımız burada" demişler. Cevat Abbas ertesi gün bunları Mustafa Kemal Paşa'ya anlattığında Mustafa Kemal'in cevabı şöyle olmuş. "Akılsızlar, koca bir milleti bitirmek ellerinde mi? Kimin biteceğini görecekler." Esir İstanbul 1919 yılının bahar aylarını yaşamaya başladı. Velakin esir Türklere bahar güneşi bile solgun gibi gözüktü. Hele o İstanbul'un şen martıları yok mu? Sanki bir başka musiki gibi olan o çığlıkların yerine acı dolu çığlıkları sevimli gagalarından çıkmakta. Öyle gelmekteydi esir Türklere. Rıhtımlarda müşteri bekleyen o baba yiğit İstanbul sandalcılarının geniş omuzları çökmüştü. Binbir keder sandallara bağdaş kurdu. Sandalcı Marmara'nın dalgalarına baktı. Dalgalar üzerindeki düşman donanması altında sanki inliyordu. Denizin ızdırabının sesini duyar gibiydiler sandalcılar. Naciye Sultan Konağı. Talat, Enver, Cemal Paşalar artık yoklardı. 2-3 Kasım 1918 gecesi elveda vatan demişlerdi ya. Ve esir İstanbul'un bir gecesinde Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan'ın Kuru Çeşme'deki yalısını bastılar yedi düvel askerleri. Kızı Mahpeyker hasta ve düşman devriyesi zorla çıkardı onları yalıdan ve Sultanahmet'teki küçük bir konağa sanki hapsettiler. Naciye Sultan'ın amcası Vahdettin sarayında yaşamayı sürdürmekte. Mustafa Kemal Paşa bunu duyunca Harbiye Nezaretinde Şakir Paşa'ya çıkışır gibi "Buna nasıl müsaade ettiniz?" demişti ama işte esirlik zamanıydı. Balıkçı Sandalcı Ali, İttihatçı Kara Kemal Bey'in teşkilatlandırdığı Mavnacılar Esnaf Teşkilatı mensubu olmuştu savaş öncesi. Karaköy rıhtımında sandalında müşteri beklerken gördü ki bir zırhlıdan indirilen silahlar çıkarılmakta rıhtıma. Takibe başladı ve sonra soluğu Yüzbaşı Dayı Maksud'un yanında almıştı. Silahlar tophanede bir depoya konulmuştu, küçük bir depo. Oradan dağıtılmaktaydı azınlık çetelerine. Teşkilat-ı mahsusacı balıkçı Sadi Reis de dinledi olanları ve Yüzbaşı Dayı Maksud emir verdi ki o silahlar alınmalı. Baskın Gecesi. Balıkçı Sadi Reis teşkilatı mahsusa usullerine göre bir baskın hazırladı. Kehribar Ali, Rumeli'li Deli Ömer, Deli Zeybek, Kör Çavuş Zeybek, teşkilata yeni katılan Bıçkın Salim, Teğmen Rıza hazırlandılar ve gece yarısı tophane uzaklarından şaşırtma silah sesleri yankılanırken fedailer bastılar silah deposunu. Çünkü uzaktan gelen silah seslerine koşmuşlardı oradaki düşman devriyeleri ve silahsız gece yarısını geçen zaman balıkçı Sadir Reis'in Haliç'teki evinin mahzenine indirildi. Nihat Hala Nigar Hanım. Nigar Hanım zengin semti Şişli'deki konağından çıktı. Dayı Maksut Kehribar Ali'yi göndermişti. Kehribar Ali Nigar Hanım'ı Üsküdar Ayazma'daki Nihat Hala'nın konağına götürdü. Dayı Maksut Nihat Hala'ya anlatmıştı Nigar Hanım'ı. Selvi Naz kahveleri yaparken teşkilatın iki kadını vatan üzerine sohbete dalmışlardı. Biraz sonra modalı Neslihan Hanım da geldi. Moda işgal komutanlarının oturdukları semtlerden olmuştu. Modalı Neslihan da dayı Maksut teşkilatından olmuştu. Üç Türk kadını sabahın erken saatlerine kadar vazifelerini konuştular. Yemin etmişlerdi vatan için. Kehribar Ali Deli Ömer o gece Asmalı Mescid'e gittiler. Bir masaya oturdular. Masada mezeler. İçerideki gramofondan bir şarkı sesi. Zamanın plaklarından birisi dönmekte gramofonda. İçli bir sevda şarkısı. Deli Ömer Rumeli'ndeki sevdalısını hatırladı. Kehribar Ali dalıp gitmişti. Derin bir sükut. Bir ara yan masadan şık giyinmiş bir herifin artık sulh var, harp etmek yok. Ama vurmuşlar birisini. O sözün ardından ağır bir sövme gelmişti ve bir anda bir sandalyeden kısa zamanda belki de Kehribar Ali ve Rumelili Deli Ömer'in silahlarından çıkan kurşunlar yıktı bıraktı söven adamı. Herkes korku içinde sinmişti. Kehribar Ali ve Deli Ömer en sakınca halleriyle indiler Asmalı Mescid'den aşağı doğru ve ertesi gün bir aferin aldılar balıkçı Salih Reis'ten. Beyoğlu geceleri. Esir şehir İstanbul ve Anadolu şehirleri de artık esirlik zamanına girdiler. Esir İstanbul'un Beyoğlu geceleri esirlikten uzakta zamanlarını yaşamakta. Esir Türk mahallelerinde hayat başka, Beyoğlu kulüplerinde başka. Birisinde yoksulluk, ötekisinde şampanyalı geceler. Saray ve hükümet zaptiyeleriyle işgal devletleri haber almacaları esir şehrin fedailerini aramakta. Lakin iz yok. Nigar Hanım o gece vazifesi icabı Circle Dorian'daydı. Dinlemekte olduğu bir masadaki yedi düvel generallerinin şu Türk milliyetçileri sözlerini duyunca alaycı bakışlarını onlara çevirdi. Gülümsedi. Bir general, "Madam siz Türk kadını olarak bu isyancılara ne diyorsunuz?" demez mi? Nigar Hanım o çok iyi Fransızcası ile ve çekinmeden, "Bir gün size iyi yolculuklar dilerler." demez mi? Generallerin gecesi berbat olmuştu ve Esirşehir İstanbul geceleri sürecekti. Esirşehir İstanbul ne hazin bir manzara. Yedi düvel askerleri caddelerde, sokaklarda dolaşmaktalar. Marmara'nın mavi suları gri yedi düvel donanması ile örtülmüş gibi. Türk İstanbul'un yoksullaşan insanları, cephelerde kalan yeri bilinmez şehitlerin fotoğrafları evlerin duvarlarında. Onca yıl soluksuz dövüşmüş Türk zabitleri, Türk askerleri bu azim manzara dahilinde bir bayrak açacak ve haydi başlıyoruz diyecek bir komutan beklerken gözlerindeki o derin öfke, o bekleyiş tek teselli. Komutanlar. Mustafa Kemal Paşa Şişli'deki evinden camdan dışarı bakarken o hazin manzarayı düşünmekte. Salondaki koltuklarda Erkan-ı Harp Muğlalı Mustafa, Erkan-ı Harp Galatalı Şevket, Yüzbaşı Dayı Maksut, Teşkilat-ı Mahsusacı Ahmet İlmi, Doktor Fahri, Balıkçı Sadir Reis salonun derin sessizliğinde. Ve camın önünden ayrılan Mustafa Kemal Paşa, hazin bir manzara derken cephedeymiş gibi ve sanki hücum emri verecek gibi. Mustafa Kemal Paşa söze başlayınca dayı Maksut masanın üzerine İstanbul'daki teşkilat merkezlerini gösteren küçük haritayı koydu ve geri çekildi. Haritanın üzerindeki teşkilat merkezine bağlı semt teşkilatlarının başındaki isimleri ve teşkilat yerlerinin isimleri. Mustafa Kemal Paşa haritayı tetkik ettikten sonra eksik yer var mı? Hangi mahal noksansa tamamlanması icap eder derken dayı Maksut teşkilatın bütün semtlere yayılmış olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Paşa memnundu. Komutanların gözlerinin içine bakarak bu kahramanlar katiyen unutulmayacaklardır diyordu. 323 geldi. Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri Cemal Abbas bir ara salondan çıkıp geri döndüğünde Harbiye Nezaretinden 323 geldi diyordu. Teşkilat mensuplarına birer numara verilmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın emri üzerine salonda dramalı süvari yüzbaşısı Sarih girdi. Emir üzerine anlatmaya başladı. Harbiye Nezaretindeki mensuplarımız bir konuşmaya şahit olmuşlar. İzmir'in de işgali günleri yakınmış. Sadrazamlık emir vermiş ki sessiz kalınacak. Doktor Fahri de daha önce Circle Dorian Kulübü'nde aynı haberi İtilaf Devletleri zabitleri kendi aralarında konuşurlarken duymuştu. Komutanlar ayrı ayrı düşüncelerini söylediler. Vakit geç olmuştu, dağıldılar. Ama evden aralıklarla çıktılar. Ve silah sesi. Eski saray jurnalcisi Haşim Bey kumarbaz Haşim diye tanılırdı. Haber alınmıştı ki şüphelendiği millicileri İtilaf Devletleri Yüksek Komiserlerine bildirmekte. Daha önce kendisine haber salınmıştı, yapma. Lakin kumarbaz Haşim vazgeçmedi bu işten. Ve nihayet onun da üzerinde ihaneti vataniyede bulunmuştur kağıdının konması zamanı gelmişti. Kehribar Ali Rumeli'li Deli Ömer, Zeybek, Deli Zeybek, Kör Çavuş Sadi Reis'ten emir aldılar, icabına bakılsın. Kumarbaz Haşim gece geç vakit Tokatlı yandan çıktı. Takip edildiğinin farkında değildi. Şişli'deki konak yavrusu evine gelmişti ve vakit gece yarısı, birden silah sesleri. Evlerde ışıklar yandı ama bir saat kimse çıkamamıştı sokağa. Ve çıktıklarında gördüler ki kumarbaz Haşim'in üzerinde bir kağıt var. İhaneti vataniyede bulunmuştur. Zenginlerin oturduğu Şişli'de Nigar Hanım hiç çekinmeden millici sözler etmekteydi komşularına. Bu vatan sahipsiz değildir, görecektir herkes. Ve bilumum itilaf devletleri, dal kavuklar göreceklerdir bir gün ve bir zaman bu vatanın kimsesiz kalıp da boyun eğmediğini. Sonra yerdeki kumarbazı göstererek layığını buldu dedi. Zeybek kalabalık arasında seyretti olanları ve Salih Reis'e anlattı. Ve Digar Hanım. Yüzbaşı Dayı Maksut bunu öğrenince bir gece erken saatte sivil bir kıyafetle Nigar Hanım'ın kapısını çaldı. Konak hizmetkarlarına Nigar Hanım'ın bir akrabasından haber getirdiğini söyledi. Nigar Hanım meraklanmıştı. Dayı Maksut salona alındı ve uzun bir konuşma geçti. Aradan bir saat geçmişti. Dayı Maksut bir silah çıkardı. Yanına Türk bayrağını koydu ve yanına evdeki Kur'an konuldu. Nigar Hanım artık yeminli bir teşkilat mensubuydu. Haber alma işleriyle vazifelendirildi. O da artık esir şehrin bir fedaisiydi. Nigar Hanım artık Mustafa Kemal Paşa'nın gizli teşkilatının yeminli mensubu. Gece haber almak için Circle Dorian'a gidecekti. En şık kıyafetini giymişti. Ve sonra büyük aynalı konsolun üzerindeki çerçeveli fotoğrafa baktı. Sevdalısı yüzbaşı kalmıştı çöllerde. Ve bir daha dönmemişti o sevda zamanlarına. Okşadı fotoğrafı derin bir sevda ile. Dayı Maksut'un konağa yerleştirdiği yeni yardımcı kadının gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Esirlik zamanları sevdaları da almış ve bilinmeyen yerlere doğru savurmuştu. Nigar Hanım Dayı Maksut'un verdiği küçük silahı çantasına yerleştirirken yardımcı kadına döndü ve mutlaka bitecek bu zamanlar diye öfkesini anlatıyordu. Madame bir dans. Doktor Selim'in yarattığı hadise dillerdeydi. Bıçkın Doktor Selim kendisi gibi bıçkın Doktor Süleyman Sırrı'ya illa da Circle Dorian'a gideceğiz. Pera Palace'daki generaller oraya gitmekte. Yüzlerini görmek isterim bakalım beni görünce ne yapacaklar demiş ve Doktor Süleyman Sırrı ile birlikte Circle Dorian'a gitmişti. Ne olur ne olmaz diye küçük silahların da özel dikilmiş ceketlerin iç ceplerine koymuşlardı. Gece yarısına doğru İtilaf Devletleri generalleri şampanyanın da tesiriyle onlara bakmaya başladılar. Orkestra bir vals çalıyordu. Doktor Selim kalktı, ilerideki masaya doğru yürüdü. Pera Palas'ta onu görmüş olan generalin eşinin yanında şık bir Levanten Hanım oturuyordu. Doktor Selim tam bir salon adamı gibi bir reveransla Levanten Hanım'a "Madam bir dans" dedi. Levanten Hanım yanındaki generalin öfkeli bakışlarına aldırmadan kalktı. Doktor Selim'in yakışıklılığı etkilemiş olmalıydı ona. İyi sabahlar general. Doktor Selim Paris yıllarında çok iyi dans etmeyi öğrenmişti. Salon Levanten güzel kadında Doktor Selim'in valsini hayranlıkla izledi. O sırada Doktor Sırrı Reşit de gelmişti salona. Çünkü haber almıştı ki Doktor Selim orada. Levanten Hanım dans sırasında Selim'e "Ah siz Türkler hiç yılmaz mısınız?" diyordu. Artık sabah olmak üzereydi. Doktor Selim, Doktor Süleyman Sırrı, Doktor Sırrı Reşit salondan ayrılırken Doktor Selim İtilaf Devletleri generallerine sanki alay eder gibi Fransızca "İyi sabahlar baylar" ve bir gün herhalde "Güle güle" demek kaydıyla derken generaller öylece kalmışlardı. Ve bu ne cesaretti? Tıbbiyede iken bıçkınlıkları ile de İstanbul'da nam salmış üç doktor verdikleri dersten memnundular. Ve esir şehrin bir gecesi daha böyle bitmişti. Ve esir şehir İstanbul daha neler yaşayacaktı? Artık Anadolu şehirlerde esir şehirler olarak İstanbul'a katılmaktaydı. Oralarda fedailer çıkacaktı. Mondros'un esir İstanbul'un öteki adından Türklerin kederlerinin şehri diye de söz edilmekte. 1919 yılının takvim yaprakları öteki solmuş takvim yapraklarının yanına düşmekte. Üsküdar Ayazma'da şehit çocukları, cephelerdeki meçhul mezarlarında kalmış vatan evlatlarının kaşları çatık ve çocukluklarını yaşayamamış Türk vatan evlatları. Babaları cephelere giderken 10 yaşında olanlar şimdi 18'indeler. Kimisi Balkanlardan göç edilip gelmiş Türk ailelerin evlatları, dillerinde Rumeli türküleri kederlere boğulmuş. Vatanseverler takvim yapraklarına Mondros esirlik zamanlarında bir gün daha geçti diye not düşmeye devam etmekteydiler. Damat Ferit hükümetinin Nemrut Paşa Harp Divanı'na tutuklattırdığı milliciler, İttihat ve Terakki'nin tanınmış isimleri Bekir Ağa Bölüğü mahpushanesinin koğuşlarında hiç umursamadan günlerini saymaktalar. Mustafa Kemal Paşa hiç unutmadı bu kader arkadaşlarını zaman zaman ziyaret etmekten geri durmuyordu. İşgalci İtilaf Devletleri Yüksek Komiserleri buna öfke duymaktaydılar ama ellerinden gelen bir şey de yoktu. Mustafa Kemal Paşa Harbiye Nezaretinde Şakir Paşa ile Anadolu'ya nasıl geçebileceğinin hesaplarını yaparken Harbiye Nezareti koridorları da o geldiği gün hareketlenmekte. Genç savaş zabitleri yeni umutlar beslemekte. Mustafa Kemal Paşa Şakir Paşa'nın yanından çıktığında Yüzbaşı Tahsin, Giritli Yüzbaşı Salim'e "Kafkas'ta Turan'da Zümrüt'ü Anka'yı yakalayamadık, uçtu gitti elimizden hayallerimizle. Ve de şimdi başka hayaller, yeniden vuruşmak ölesiye. Acaba Mustafa Kemal Paşa açacak mıdır o yeniden vuruşmak zamanlarını" diye dert yanmakta. Ve Mustafa Kemal Paşa o gün yine Bekir Ağa Bölüğü mahpushanesinde eski arkadaşları ile beraberdi. Yüzbaşı Şadi o günü yine notlarına kattı. Saraydaki Sevda. Circle Dorian, Pera Palace, Ceyo salonlarında geceleri şık kadınlar saraydaki yeşil gözlü prensesin Mustafa Kemal Paşa'ya olan sevdasından biraz da kadınlık kıskançlığı ile söz etmekteler. Sarayın güzelliği konuşulan yeşil gözlü prensesini biraz da kıskanarak ve bir davete prensesiyle Mustafa Kemal Paşa karşılaşmışlardı. O geceyi haber alan İttihatçı Doktor Münir, Doktor Fahri ile Yüzbaşı Dayı Maksut'a "Prensesin sevdası boşuna. Enver Naciye Sultan ile evlendirildiğinde Mustafa Kemal Paşa'yı da bir prensesle evlendirmek istemişlerdi. Lakin Sarı Paşa zaten saraya kaş çatıklığıyla bakmaktaydı. Şimdi ise benim bildiğim Sarı Paşa'nın yüreği memleket diye atar." Kroker Oteli ve Bennett. İtilaf Devletleri komutanlarından haber almacı Yüzbaşı Bennett, Kroker Oteli'ni karargah yapmıştı. Mahzende işkence mahpushanesi Erkan Harp bir alayı, Galatalı Şevket bir öfke bulutu gibi Dayı Maksut'un odasına hücumdaymış gibi girerken, Dayı Maksut anlamıştı ki bir kötü vaziyet gelip çatmıştır. Dayı Maksut daha ne oldu demeden Galatalı Miralay Şevket, "Şimdi elimde bir topçu bataryası olsa, sürüp gitsem Kroker karşısına, versem topçu çavuşuna ateş emrini, top gürlese, Kroker çökse ne yaman iş olur. Dikkat derim yüzbaşı, dikkat derim ki iyi dinle. Bennet bizim teğmenlerden birisini yakalatıp Kroken mahzenine kapattırmış. Yüzbaşı dayı Maksut da öfke bulutuna kapılmıştı. Bizim Salih Reis'e bastırmıştık orayı bir kere. Vurup yarıp alıp çıkmışlardı bizimkini. Bu herif bizi yok mu saymaktaki aynı herzeyi yemiştir. Bu defa da basar bizimkiler orayı. Vurup yarıp alıp çıkarlar. Alırız adamımızı, zabitimizi. Daha sözü bitmemişti ki dayı Maksut çavuşu tez kop da gel diye inledi. Emir çavuşu kapıdan girer girmez haber salınacak, Salih Reis'e tez gelecek, gecikme olmamalı. Çavuş anlamıştı vaziyeti, bir koşu Salih Reis'i çağırmaya seyirtti. Seni de götürürüz. Balıkçı Salih Reis almıştı emri. Kehribar Ali, Rumeli Deli Ömer, Deli Zeybek, Zeybek Kör Çavuş Dramalı, Teğmen Ali geceyi beklediler. Vakit gece yarısını geçe Deli Zeybek kapı önündeki nöbetçilerden birisine dağlarda sessiz yürüme alışkanlığıyla yaklaştı. Nöbetçi tamam. Ötekiler de emir mucibince icabını yaptılar. Basılmıştı Kroker ve de ikinci defa. Mahzenden işkence görmüş arkadaşlarını alıp çıktılar. Balıkçı Salih Reis önceden yazdığı kağıdı koydu girişteki masa üstüne. Yazmıştı ki, bak Bennet, bir dahakine seni de alıp gideriz ki gayri elimizden alamaz kimse seni. Yani yedi düvel orduları. Şimdilik vaziyet böyledir. Esir şehrin fedailerinin gizli merkezlerinden birisi Balıkçı Salih Reis'in evi. Salih Reis ve fedailer içtimadı gibiler. Miralay Galatalı Şevket, Yüzbaşı Dayı Maksut, Doktor Fahri, Teşkilat-ı Mahsusacı Ahmet İlbi geç saatlerde çıka geldiler. Yüzbaşı Dayı Maksut Rumeli'li Deli Ömer'i gösterdi Miralay'a. Deli Ömer başı önünde durmakta. Dayı Maksut, bu Deli Ömer Rumeli vuruşmalarında nam salmış. Onun için demişler orada buna Deli Ömer. Miralay Galatalı Şevket, Yüzbaşı Maksut zaten şimdiki zamanda bu işleri ancak deliler yapar. Delice vuruşmak zamanları. Yürek deli olmalı. Eldeki silah deli olmalı. Akıllı dürzülere gelince onlar balo salonlarında. Sen yaz buraya Dayı Maksut. Yarın bu akıllı dürzüler öne çıkarlar da bizim Rumelili Deli Ömer yine o Deli Ömer kalır. Ama velakin bakma dediğime. Zaman gelir deriz ki lan şu çocuklar memleket için vuruşurlarken siz hangi eğlencedeydiniz? 28. ayrımın sonu. Sayfa 253.